Vahiy 4. bölümde cennette Mesih'le birlikte olan topluluk konu edilir. 2 ve 3. bölümlerde 7 topluluk ile bağlantılı olarak kilise tarihini gördük. 4. bölüm ile birlikte şu soru akla gelmektedir. Topluluğa ne oldu? 4. bölümden Vahiy kitabının sonuna dek son bölümdeki genel davetin haricinde topluluktan söz edilmez. Buraya dek topluluk sözcüğü 19 kez kullanılmışken bundan sonra hiç görünmeyecektir. Çünkü topluluk Rabbi havada karşılamak üzere göğe alınmıştır. Topluluk cennettedir. Philadelphia döneminde Rabbin ikinci gelişi olmakta ve ondan sonra ise topluluk yeryüzünde yalnızca bir organizasyon olarak varlığını sürdürmektedir. Sonra büyük sıkıntı dönemi gelecek ve ona büyük fahişe gibi ürkütücü bir ad verilecektir. Aslında kutsal kitabın en korkutucu bölümü Vahiy 17. bölümdür. Kiliseyi tekrar görecek miyiz? Evet, ama o artık kilise değil, kocası için süslenmiş bir gelin olarak betimlenecektir. Vahiy 4. bölümden 22. bölüme kadar bu harika kitabın son bölümünü oluşturmaktadır. Yuhanna görevini yerine getirmiştir. Bunu kaçırmamamız gerekir. Rab Vahiy 1. bölümde şöyle der. 19. ayet. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Bundan sonra Yunanca'da metatauta diye kullanılır. Bu çok farklı bir durumun ortaya çıkacağını da ifade etmektedir. Vahiy 4. bölüm 1. ayette aynı sözcükler kullanılır. Bazı belirgin özellikler 4. bölümü ayrı bir şekilde sınıflandırmamıza yol açar. Konu akışında önemli bir değişiklik olmaktadır. İlk olarak imanlılar topluluğu artık dünyada değildir. 4. bölüme dek toplulukla ilgili 19 tane referans vardır. 2 ve 3. bölümler hemen hemen tümüyle topluluğa ayrılmıştır ancak 4. bölümden kitabın sonuna değin dünya ile ilişkili bir topluluktan söz edilmez. Sonunda da tek bir referans kullanılır ve o da özetleyici bir ifadedir. Kendisine ait olanlar için Yuhanna 17. bölüm 16. ayette İsa Mesih şöyle söyledi. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Yine Yuhanna 14. bölüm 3. ayet şöyle der. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. İkinci nokta ise 4. bölümde sahnenin cennet olmasıdır. Konu halen topluluk olduğundan onu yeni yeri olan cennete doğru izlemek durumundayız. Topluluk cennete nasıl gitmiştir? Bu güzel sorunun yanıtını yine Paulus bize 1. Selanikler 4. bölüm 17. ayette şöyle verir. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere, bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler ise şöyle yazar. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. İman günahlıyı havada Rabbi karşılamak üzere ayarlanmış topluluk füzesinin içinde fırlatma platformuna yerleştirmektedir. Kutsallar cennetin açık kapısından girer. Topluluk Mesih'le birliktedir ve Mesih de cennettedir. 6. bölümde görebileceğimiz büyük sıkıntı döneminin olaylarına hazırlanmaktadır. 3. olarak kilise bir ad değil, bu çağda Mesih'e iman edenlerin topluluğudur. Bugün bu konuda da kavram kargaşası yaşanmaktadır. Kilise Yunanca eklesiya'dan gelir. Dünya dışına çağrılmış insanlar topluluğu kastedilmektedir bu sözde. Topluluk cennete ulaştığında adını ve dünyada kendisini tanımlamak için kullanılan ifadeleri yitirmektedir. Cennetteki topluluğun temsilcileri olarak 24 ihtiyarın bulunduğunu 4. bölümde göreceğiz. Ayrıca topluluğun cennette bir gelin gibi olup yeni evi olan yeni Yeruşalim'e geleceğini de göreceğiz. Dünyada sapkınlığını sürdüren kuruluşa topluluk değil fahişe denecektir. Yıllar önce bir yorumcu olan George Gill şöyle yazar. Göğe alınıştan bir sonraki pazar günü tüm üyeleriyle birlikte aynı şekilde toplantı yapacak topluluklar olacaktır. Neden? Çünkü bu Laodikya topluluğudur. 4. olarak 6. bölümde başlayan yargılamalar ile Tanrı'nın topluluğuna verdiği vaat ve lütuf dolu sözler uyum içerisinde olmayacaktır. Topluluk dünyada kalsaydı bize verilen yargıdan muaf tutulacağımız sözü sekteye uğrardı. Son olarak 3. bölümden 4. bölüme oradaki duraklamayı fark etmeden geçmek Vahiy 1. bölüm 19. ayette belirtildiği gibi kitaptaki normal akışı ihmal etmek olur. Tüm yargı ve öfke ifadeleriyle birlikte kitabın son bölümüne girerken yine aklımızda olması gereken nokta İsa Mesih'in tam merkezde yer aldığıdır. O tüm olayları yönlendirmekte ve de başarılı olacaktır ve belirlenmiş sona ulaşmaktadır. Tahtın ortasında kuzu vardır. Kuzudur çünkü dünyanın günahları için öldü. Yargılayacak olan da odur. Bundan sonraki sahne yeryüzü olmaktan çıkar ve cennet olur. Bu büyük bir değişikliktir. Bununla birlikte Tanrı sözü yeryüzünde olduğu gibi cennetteki etkinlikleri ve kişilikleri tanımlamaya başlar. Gizemlilik ya da büyü gibi şeyler yoktur. Büyük uçurum üzerinden köprüden kolayca geçilebilir. Cennetteki olayları da yeryüzündekiler gibi kolaylıkla açıklayabilecek tek varlık kutsal ruhtur. Bu kitabı bir insan yazmış olsaydı ne olurdu? Cenneti görür görmez neyi anlatacağını bilemez hale gelirdi. Bunu nereden biliyorum? Şimdi satılmakta olan ve görünmeyen öteki dünyayı anlatan kitapları okursanız bunu siz de anlarsınız. Birçok şaşırtıcı bilgiye buralarda rastlamak mümkündür. Aslında bu şekilde yaklaşırsak bir kitabın sahte olduğunu anlayabiliriz. Bugün birçok imanlı bile şeytan ve onunla ilgili konularla ilgileniyor. Bunlarla çoğu zaman ilgilenmem. Bana sık sık bu konuda neden bir kitap yazmadığımı soruyorlar. Aslında önceleri düşündüm ama sonra çok sayıda ve sansasyon yaratmaya yönelik kitapları görünce bundan vazgeçtim. Vahide sansasyon yoktur. Cennete doğru yol alınır ve bu insanın bir katkısının olmadığı huşu veren bir olaydır. Topluluk dünyadaki adıyla bilinen bir grup değildir artık. Büyük başkâhin ile birlikte imanların kâhinler olduğu bir topluluktur. 4. ve 5. bölümlerde dikkatimiz 4 atlının bulunduğu büyük sıkıntı dönemine çekilmeden önce cennetteki varlıklarla karşılaşırız. Mesih peygamber kâhin ve kral olarak burada resmedilmektedir. Tanrı olduğundan dolayı Tanrı olarak da kendisine tapınılır. Şimdi ilk olarak Vahiy 4. bölüm 1. ayetten itibaren Tanrı'nın tahtına bakalım. Vahiy 4. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Buraya çık. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. Bundan sonra ifadesi ayetin başında ve sonunda olmak üzere iki kez kullanılmaktadır. Bu tekrar ifadenin önemini vurgular. Herhalde 1000 yıllık döneme inanmayanlar da fark etsinler diye Yuhanna 2 defa bu sözü kullanır. Gördüm sözü görme duyusuna yöneliktir. Duydum ya da işittim sözü de işitme duyusuyla ilgilidir. Bu bir televizyon programını izlemek gibidir. Bu ilk harika televizyon programıdır. Bugün aydan bile yeryüzündeki bir televizyon programını izleyebiliriz ama bu cennetten olan programla karşılaştırıldığında çok önemsiz kalacaktır. Bu imanları da yakından ilgilendirir ve bir roketle gidilen hayaller alemine dalmamıza neden olmamalıdır. Cennet gerçekten vardır. Orada birçok gerçek var. Önümüze konan bu görümün karşısında telaşa kapılmamıza da gerek yok. Normal bir şekilde davranmamız gerekir. Ancak bu durumun beni de çok heyecanlandırdığını söylemem gerek. Gökte açık duran bir kapı gördüm diyor. Bu Vahiy kitabında 4 açık kapıdan birisidir. İlk olarak Rab İsa Vahiy 3. bölüm 8. ayette Filadelfya topluluğuna konuşmasında senin önüne açık bir kapı koydum der. İkinci olarak Vahiy 3. bölüm 20. ayette Mesih'le özdeşleşmeye yönelik davet kapısından söz edilerek işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz der. Bu ise yüreğinize giden kapıdır. Üçüncü olarak Vahiy 4. bölüm 1. ayette daha sonra da göreceğimiz gibi Mesih aracılığıyla Tanrı'ya giden bir kapı önümüze gelir. Dördüncü olarak Vahiy 19. bölüm 11. ayette cennette yeniden açık bir kapı görürüz. Bu ikinci gelişinde Mesih'in geçeceği açık kapıdır. O büyük sıkıntı döneminin sonunda tüm kötülükleri sona erdirmek ve Tanrı'ya karşı isyanı ortadan kaldırıp krallığını kurmak üzere gelecektir. Birinci ayetten Yuhanna'nın bu kapının açılışını görmediği sonucu çıkmaktadır. Bu kapı her zaman açıktı. O yüzyıllardır imanların Tanrı'ya geldiği kapıdır. Yuhanna 14. bölüm 6. ayet şöyle söyler. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yine başka bir yerde Yuhanna 10. bölüm 9. ayette şöyle der. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Cennete giden açık kapı Rab İsa Mesih'tir. Yüreğinizin kapısına gelecek olan da odur ve işin görkemi de burada. İmanla o kapıdan giriyoruz. Bunu şu şekilde de ifade edebilirim. İman bizi topluluğun Mesih diyebileceğimiz fırlatma platformuna getirir. Göğe alınırken de güdümlü bir füze gibi oradan gireriz. Ancak bu sonu belirsiz bir uzay yolculuğu değildir. İnsanoğlu aydaki her hedefe ulaşabiliyorsa Rab İsa'nın kendi topluluğunu cennete alması hiç de zor olmasa gerekir. Buraya çık sözü Yuhanna'nın cennet davetiyesidir ve Mesih'i kurtarıcısı olarak seçmiş olan herkese de açık bir davetiyedir. 1. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette, evet sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğlu İsa Mesih'ledir der. Borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Bu Mesih'i havada karşılamak üzere topluluğu çağıran sestir. Ve kimin sesidir? Mesih'in sesidir. Bu bizi vahide bundan böyle sıkça göreceğimiz simgelerle tanıştırmaktadır. Borazan elbette ki konuşmayacağından bu bir simgedir. Müzik hayranları bazen falanca klarnetini ya da kemanını konuşturuyor derler. Yani onlar da bir simge kullanmış olmaktadır. Borazan klarnet ya da keman hiçbir zaman konuşmaz. Mesih'in sesi bir borazan gibidir ve Elçi Paulus da 1. Selanikler 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde bunu şu şekilde ifade eder. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Göğe alınma olayı açıkça belirtilmiştir. Eğer birisi bunu ifade eden rapture sözcüğünün kutsal kitapta bulunmadığını söylerse Yunanca harpazo sözcüğünün alınma, kapıp götürülme anlamına geldiğini anımsatmakta yarar olacaktır. Bazısı buna kapıp alma anlamında sözcükler kullansalar da bence alınıp götürülme buraya uygun düşmektedir. Onun sesi borazan gibi çıkacak ve biz alınıp götürüleceğiz. Yuhanna gibi bir gün biz de götürüleceğiz. Buraya çık diyor. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. Peki neden sonra? İnanlar topluluğu dünyadaki süresini tamamlayıp göğe alındıktan sonrayı ifade eder bu. Vahiy 4. bölüm 2. ayette o anda ruhun etkisinde kalarak gökte bir taht ve tahta oturan birini gördüm diyor. Hemen ya da o anda ifadesiyle çok kısa bir zaman diliminden söz edilir ki bu göğe alınmanın özelliklerinden birisidir. Elçi Paulus'un da söylediği gibi bir anda bir göz kırpmasında alınıp götürüleceğiz. 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler. Göz kırpma çok hızlı bir reflekstir. Bunu ölçenler saniyenin binde biri gibi bir sonuca varabilirler. Göğe alınma da işte böyle hızlı olmaktadır. Ruhun beni yönetimine almasıyla diyor. Yani kutsal ruh Yuhanna'ya halen daha gelecekte olacakları göstermektedir. Bunu Yuhanna 16. bölüm 13. ayette de görmekteyiz. Gökte bir taht ve tahtın üzerinde oturan birini gördüm diyor. Taht önceden de oradaydı ama Yuhanna onu ilk göz görmektedir. Şimdi dikkatimiz asıl ilgi odağına yönelecektir. Taht Tanrı'nın evrensel yüceliğini ve yöneticiliğini simgelemektedir. Onun denetiminde kontrolde olduğunu gösterir. Evrenin yönetim merkezi Washington, Londra, Moskova ya da Berlin değil cennettedir. Tanrı sözünde resmedilen budur. 11. mezmur 4. ayet Rab kutsal tapınağındadır, onun tahtı göklerdedir, bütün insanları görür, herkesi sınar der. Ayrıca bu konuyla ilgili 47. mezmura, 97. mezmura, 103. mezmura ve Hezekiel 1. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlere de bakmanızı öneririm. Bu Baba Tanrı'nın tahtıdır ve İsa onun sağında oturmaktadır. 110. mezmur 1. ayette Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor der. Bununla ilgili İbraniler 1. bölüm 3. ayeti ve İbraniler 12. bölüm 2. ayeti okursanız yine durumu bu şekilde görürsünüz. Burada her şeyden sorumlu olan Rab İsa Mesih'tir. Artık lütuf tahtı yargı tahtına dönüşmektedir. Bu noktada topluluğun dünyadan alınmış olduğunu kesin olarak söyleyebilmemin bir dayanağı bir nedeni de budur. Eğer Mesih bizim için dua ettiği yeri bırakıp yargılamaya başladığında topluluk halen yeryüzünde olmuş olsaydı o topluluk için yanlış bir yerde bulunuyor olurdu. Vahiy 4. bölüm 3. ayette tahta oturanın yeşil ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Zümrüdü andıran bir gök kuşağı tahtı çevriliyordu der. Burada tüm gördüğümüz değerli taşlardaki gibi güzel renklerdir. Tanrı'nın resmini asla elde edemeyiz çünkü onun fotoğrafı çekilmedi. Dikkatimiz tahta oturana yönelir. O baba tanrıysa da bunun üçlü birlikte olan Tanrı'nın tahtı olduğu unutulmamalıdır. Yine de üçlü birliğin üç kişiliği burada ayırt edilir. 2 ve 5. ayetlerdeki kutsal ruh tanrı, yani buradaki 3. ayetteki baba tanrı ve 5. bölümün 5. ayetindeki oğul tanrı. Böylece tahta oturan üçlü birlik bizlere aktarılır. Yuhanna tahta herhangi bir kişiliği ayırt edememiş, yalnızca değerli taşların parladığını görmüştür. Tahta oturanın yeşim taşına benzer bir görünüşü vardı diyor. Yeşim başkâhinin göğüslüğü üzerindeki son taştır. Bunu Mısır'dan çıkış 28. bölüm 20. ayette Yeni Yeruşalim'in temelindeki ve duvarındaki ilk taş olmasında Vahiy 21. bölüm 18. ve 19. ayetlerde görebiliriz. Mor renginin egemen olduğu çok renkli bir taştı. Bazıları onu elmasla özdeşleştirir. İsrail'in başkâhininin göğüsünde de bu vardı ve Yakup'un sağ elimin oğlu dediği küçük Benyamin'i temsil ediyordu. Belki de kastedilen Mesih'in göğe çıkıp babasının sağında oturmasıdır. Kırmızı akik Yeni Yeruşalim'in temelindeki 6. taştır. Vahiy 20. bölüm 20. ayet bunu bize açıklar. Pliny adlı bir yorumcu onun Sart'ta bulunduğu için Sardine Stone diye adlandırıldığını öne sürer. Rengi ateş kırmızısıdır. Başkâhinin göğsündeki ilk taştı ve Yakup'tan ilk doğan olan Ruben'i simgelemekteydi. Mesih'te Tanrı'nın oğlu ve ölümden ilk doğandır. Gökkuşağı Yunanca yine çember gibi bir anlamı olan iris sözcüğünden gelir. Gökyüzü çok renkliyken buradaki zümrüt yeşildir. Tufandan sonra Tanrı'nın yeryüzüne tekrar bir tufan göndermeyeceğinin belirtisi olarak gökkuşağı ortaya çıkar. Yaratılış 9. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlere göre. Burada büyük sıkıntıdan önce yargı için kullanılması tufanın bir daha ceza olarak verilmeyeceğini bizlere hatırlatmaktadır. Yeşil yeryüzünün rengidir. Burada ima Habakuk peygamberinki gibidir. Öfkende merhameti hatırla. Tanrı böyle bir şey yapmayacağını burada bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Vahiy 4. bölüm 4. ayete geldiğimizde 24 ihtiyarla karşılaşırız. 4. ayette şöyle yazar: tahtın çevresinde 24 ayrı taht vardı. Bu tahtlara başlarında altın taşlar olan beyaz giysilere bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştu. Bu ihtiyarların kim olduğuna ilişkin çok değişik fikirler öne sürülmektedir. İhtiyarlar için Yunanca'da prebuteros sözcüğü kullanılır ki presbiteryan sözcüğü de buradan gelmektedir. Bu bana presbiteryan kilisesinin pazar okulundan dönen küçük bir kızın öyküsünü anımsatır. Annesi ona hangi konuda konuştuklarını sorar. Kız cennet hakkında diye karşılık verir annesi. Ne anlattılar peki diye sorar. Kız da öğretmenimiz orada yalnızca 24 presbiteryenin bulunduğunu söyledi der. Aslında bu ihtiyarlar temsilciydi. İsrail'de ihtiyarların bulunduğunu ve ilk topluluklarda da onların tüm topluluğu temsil etmekte ve yönetmek üzere atandığını Titus 1. bölüm 5. ayete göre biliyoruz. Onların rolü Yuhanna'nın zamanındaki kişilerce bilinmekteydi. Bu 24 ihtiyar Pentekost gününden Rabbin ikinci gelişine dek olan tüm topluluğu temsil etmektedir. Dolayısıyla burada söz konusu olanın cennetteki topluluk olduğunu öğretisel ve kategorik olarak söylemem mümkündür. Okuduğumuz ayette sözü edilen beyaz giysiler Mesih'in doğruluğunu simgeler. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayete göre. Altın taşlar ise topluluğun Mesih'le birlikte egemenlik süreceğini göstermektedir. 1. Korintliler 6. bölüm 3. ayete göre. Ayrıca bu taşlar Mesih'in yargı kürsüsü kurulduğunda ödül olarak da verilecektir. Yakup 1. bölüm 12. ayet, 1. Petrus 5. bölüm 4. ayet ve 2. Timoteus 4. bölüm 8. ayete göre. Vahiy 4. bölüm 5. ayette tahttan şimşekler çakıyor, uğultular, gök gürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan 7 meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın 7 ruhudur der. Burada söz konusu olan şimdiki zamandır. Olay o sırada olmaktadır. Şimşekler, gök gürlemeleri çoğu kez fırtına öncesi olur ve fırtınanın şiddetini de gösterir. Bence burada yargı gününün yaklaştığı kastedilmektedir. Uğultular bunun gelişigüzel bir yargılama olmadığını ve tahta oturan tarafından yönlendirildiğini gösterir. Tanrı'nın 7 ruhu açıkça kutsal ruha işaret etmektedir. Şimdi de 4 canlı yaratıkla karşılaşırız. Vahiy 4. bölüm 6. ayet. Tahtın önünde billur gibi sanki camdan bir deniz vardı. Tahtın ortasında ve çevresinde önü ve arkası gözlerle kaplı 4 yaratık duruyordu der. Camdan ile deniz ile kastedilen görünüştür. Kullanılan maddenin cam olduğu sonucuna buradan varamayız. Bu denizin Tanrı'nın tahtının önünde olması bir kez daha vurgulanmak istenen merhamet değil yargı olduğuna işaret etmektedir. Bu deniz Tanrı'nın kutsallığını ve doğruluğunu temsil eder. İbraniler 12. bölüm 14. ayet ile Matta 5. bölüm 8. ayette bundan bahsetmektedir. 1. Selanikler 3. bölüm 13. ayette bize şu sözler söylenir. Öyle ki Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirin. Bu sakin deniz topluluğun rahata erdiğini göstermektedir. Artık yaşamın fırtınalarının kurbanı değillerdir. Dalgalı denizde boğuşmak sona ermiştir. 4 canlı yaratık Yunanca'da zao sözcüğü ile ifade edilir ki bugün hayvanat bahçesi olarak bilinen Zool sözcüğü oradan gelmektedir. Vahşi bir yaratık olarak bunlar düşünülmemelidir. 13. bölümde vahşi bir canlı ile karşılaşacağız, ancak bu farklı bir sözcükle ifade edilir. Vurgulanmak istenen vahşi olup olmadığı değil, canlı olduğudur. Önü ve arkası gözlerle kaplı 4 canlı yaratık ile uyanık ve tetikte olma durumu ifade edilmektedir. Bunlar Hezekiel 1. bölüm 5. ayette ve 10. ayetteki kerûlar ve Yeşaya 6. bölüm 2 ve 3. ayetteki seraflara benzer. Vahiy 4. bölüm 7. ayette birinci yaratık aslana, ikincisi danaya benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratık uçan bir kartalı andırıyordu der. Ben bu 4 canlıyı İncil'in ilk 4 bölümüyle özdeşleştiririm. Üzerinde tartışmalar olsa da kanımca doğru olan da budur. Birinci yaratık aslana benzer. İncil'in ilk bölümü Rab İsa'yı kral olarak resmeder. O kral olarak doğdu, yaşadı, öldü, dirildi ve yine kral olarak gelecektir. Matta da her yaptığını kral olarak yaptı. Tanrı'nın Yahuda soyunu aslana benzettiğini anımsayalım. Ayrıca yönetici kralın bu soydan geleceğini ve Şiro gelene dek krallığın Yahuda'dan ayrılmayacağı da Yaratılış 49. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ve Vahiy 5. bölüm 5. ayetlerde bildirilmektedir. İkinci yaratık danaya benziyordu. Bu yük taşıyan evcilleştirilmiş hizmet hayvanıdır. İncil'in Markos bölümünde Mesih hizmetçi olarak resmedilir. Burada bir soy ağacı verilmez. Eğer çim biçmek ya da bulaşık yıkamak için birini tutarsanız ona annesini ya da babasını sormazsınız. Zaten bilseniz de bu sizin için çok bir şey ifade etmeyecektir. Onun yerine verilen işi yapıp yapmayacağını bilmek istersiniz. Markos Mesih'i hizmetkar olarak resmetmektedir. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. İncil'in üçüncü bölümü yani Luka, Rab İsa'yı insanoğlu olarak betimler. Vurgulanan nokta onun insanlık yönüdür. Dördüncü yaratık uçan bir kartala benzer. Burada da Yuhanna bölümündeki gibi Mesih'in tanrılığı belirtilmektedir. Bu yaratıklar bir yorumcunun da belirttiği gibi hayvanlar dünyasında temsil etmektedir. Aslan, vahşi hayvanları, dana, evcil hayvanları, kartal, kuşların ve insan da tüm yaratılışın üstünde egemen oluşu temsil etmektedir. Burada balıklardan söz edilmediğine dikkat edin. Yeni göklerle yeni yeryüzü yaratıldığında denizler dolayısıyla da balıklar olmayacaktır. Sürüngenler ve başlangıçta günahı insan soyuna sokan yılan da orada olmayacaktır.